بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل آله وصحبه أجمعين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. 84-85 Yunus 84-85. Musa dedi ki: ey kavmim, eğer siz Allah'a iman etmişseniz ve Müslüman olmuşsanız artık yalnızca ona tevekkül edin. Onlar dediler ki: biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi zulme sapan bir kavim için bir fitne kılma, dediler. Musa aleyhisselamın kavminin Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini, çünkü tevekkülün totaliter ve diktat rejimine karşı azınlıkta bulunan zayıf kitlenin direnme birikimine katkıda bulunacak, böylece onların güçlerini ve direnişlerini katlayacak olan bir etkendir. Musa aleyhisselam onlara imanı ve İslam'ı hatırlatıyor, iman ve İslam'ın gereği olarak da tevekkülü, Allah'a dayanmayı gösteriyor. Musa aleyhisselamın kavmine emrettiği ve biz Müslümanların da her işin başında Allah'a tevekkül etmemiz gerektiğinden hareketle tevekkülün ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. Kamusul Muhit'te vekele billahi tekilu ve tevekkele alallahi ve evkele ve ittekele demek, Allah'a boyun eğmek demektir. Tevekkül ise aczi açığa vurup başkasına güvenmek, dayanmak demektir. Lisanül Arap'ta ise Allah'a tevekkül eden kimse demek, o Allah'ın rızkına ve işlerine kefil olduğunu yakinen bilip yalnızca ona itimat eden kimsedir. Aynı şekilde Lisanül Arap'ta şöyle geçmektedir: tevekkele aleyhi ve ittekele demek, ona boyun eğmek, teslim olmak demektir. Ve yine ben işimi fülana vekil ettim demek, ona sığındım ve ona itimat ettim demektir. Evet, tevekkülün sözlük manası budur. Şeriatta bunu sözlük manasında kullanmış, başka bir mana yüklememiştir. Tevekkülün sözlük manasını anladıktan sonra onu vakası hakkında biraz bahsedelim. İlk Müslümanlar bu ifadeyi hakkıyla anlamışlar ve Allah'a tam hakkıyla tevekkül etmiştiler. Bundan dolayı da büyük işlere atılmışlar ve işler başarmışlardır. Daha sonraki Müslümanlar ise böyle değildiler. Özellikle madde hastalığı nefisler üzerine hakimiyet kurup onların bakış ve anlayışlarına bir takım zafiyet ve kusurlar meydana getirince tevekkülün hakikatini anlamaktan uzaklaştılar. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetler sizin üzerinize her taraftan üşüşecek, aç kurtların sofraya saldırdığı gibi size saldıracaklar. Denildi ki: ya Resulallah, o gün biz az mı olacağız? Resul sallallahu aleyhi ve sellem: hayır, siz çok olacaksınız. Fakat selin önündeki toz gibi düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuz söküp alınacak, sizin kalbinize de vehin atılacaktır. Ona denildi ki: vehin nedir ya Resulallah? Resul sallallahu aleyhi ve sellem: o dünya sevgisi, ölüm korkusudur, buyurmuştur. Bu hadisi Ebu Davud Sevban kanalıyla rivayet etmiştir. Bundan dolayı tevekkül onların zihinlerinde ve hayatlarında vakası bulunmayan boş kelimelerden ibaret hale gelmiştir. İlim ehlinin tevekkülü sebepleri almak olarak tefsir etmesi meselenin boyutunu büyütmüştür. Öyle ki İnsanlara tevekkül kelimesi zikredilince hemen akıllarına deveyi bağla ve tevekkül et hadisi şerifi gelmiştir. Bu hadis tevekkül hakkında doğan sebepleri terk etme vehmini def etme için değil de nefislerde tevekkülün manasını zayıflatmak için kullanılır olmuştur. Böylece sebeplere sarılmak tevekkülün bir parçası olarak algılanmıştır. Bunun neticesinde gayretler sönmeye, Müslümanların azmi ve kararlılığı zayıflamaya, hayata bakış ufku daralmaya yüz tutmuştur. Böylece Müslümanlar kendilerini aciz hissetmeye, güçlerinin sınırlı olup az bir şeye güç yetirebileceklerine inanmaya başlamışlardır. Bundan dolayı Müslümanlar hayatta istenilen yerlere ve zirvelere çıkmaları, izzet ve şerefe kavuşmalarının ancak Allah'a tevekkülü hakiki anlamıyla anlamaları ile muvaffak olabilirler. Nitekim büyük işlerin başarılması, güçlerini insani gücün sınırları içerisinde mütalaa eden kimselerin eliyle mümkün olmaz. Zira bir insan sadece bir insani güce bakarsa onun görüş sınırları içerisindeki insan gücü kadar çalışır. Böylece elleri ve kolları kısalır. O büyük işleri başarmak bir yana basit işleri bile gerçekleştirmekten aciz kalır. Fakat hedeflerini gerçekleştirmek için insani gücün ötesinde kendisine yardım eden bir kuvvetin varlığına inanan insanlar bu kuvvete dayanarak kendi kuvvetlerinden çok daha büyük işler gerçekleştirirler. Yeter ki kendi kuvvetinin ötesinde kendisine yardım eden başka bir gücün var olduğuna itikat etsin. Allah'a iman etmeyen, ona tevekkülde bulunmayan bazı kimseler kendi güçlerinin ötesinde tabiat veya başka isimle ifade ettikleri bir gücün varlığına inanarak büyük işler başarmışlardır. O halde kesin delilden doğan bir iman ile Allah'a inanan ve kesin tasdik eden bir kimsenin durumu ne olur? Kuşkusuz ki o Allah'a olan tevekkülünden dolayı kafirin gerçekleştirdiklerinden kat kat fazlasını gerçekleştirir. Onun için Allah'a tevekkül etmek İslam ümmetini diri ve hayatta tutan prensiplerden biri olduğu gibi İslam fikirlerinin de en önemlilerinden biridir. Allah-u Teala bir ayeti kerimede اِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْفُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ali İmran 160 Eğer Allah size yardım ederse size galip gelen olmaz. Eğer sizden yardımını keserse ondan başka kim size yardım edebilir? Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Başka bir ayette ise وَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Ali İmran 159 Karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Başta açıklamaya çalıştığımız ayet ve bu ayetlerde Allah-u Teala harfi cerri öne alarak fiile de sona bırakarak Müslümanların sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğini beyan etmek istemiştir. Buna Arap lügatında hasır denir. Yani bir şeyi sadece ona özel kılmak demektir. Tefsir ettiğimiz ayette Musa aleyhisselam kavmine sadece Allah'a tevekkül etmelerini emredip onların başkasına tevekkül etmelerini kesinlikle yasaklamıştır. Durum da böyledir. Zira onun dışında kalanların onun mülkü, onun tasarrufu, emri, hükmü ve tedbiri altında bulunduklarını sabit olunca insanın başkasına tevekkül etmesi aklen imkansız olur. İşte bundan dolayı bu cümle böyle bir ibareyle gelmiştir. Tevekkülle ilgili ayetleri inceleyen kimse Allah'a tevekkül etme emri bir şarta bağlı olarak değil de mutlak olarak zikredildiklerini görür. Bu tevekkül ister küçük ister büyük olsun bütün işlerde yapılması farzdır. Deliller bizim herhangi bir işe ve amele azmettiğimiz zaman Allah'a tevekkül etmemizin farz olduğuna delalet eder. Kayıt ifade eden herhangi bir ayete rastlamak mümkün değildir. Böylece Allah'a tevekkül her Müslümanın üzerine kayıtsız şartsız mutlak olarak farzdır. Tirmizi'nin Enes İbni Malik'ten rivayet etmiş olduğu hadis bu ayetleri sınırlandırmak için değildir. Hatta onlar için bir beyan da değildir. Çünkü ancak mücmel olan ayetlerin beyana ihtiyacı vardır. Oysa bu ayetler mücmel değildirler. Şimdi o hadise bir göz atalım. Bir adam Resul sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Devesini başıboş olarak salmak ister ve ben devemi salıvereceğim ve Allah'a tevekkül edeceğim der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ona İqilha ve tevekkel, onu bağla ve tevekkül et diye buyurur. Bu hadisin konusu sebep ve sebebe vesile olanları alma konusudur. Zira bu hadis tevekkülü sebep ve müsebbipleri terk etmek olarak anlayan bir bedeviye sebep ve müsebbiplere sarılmanın önemini belirtmektedir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o bedeviye tevekkülün sebebi ve müsebbibi terk etmek anlamına gelmediğini bildirmek için bu hadisi söylemiştir. Bu hadis bedeviye devesini bağlaması yani sebep ve müsebbibe sarılması için bir talimdir. Ayrıca tevekkülün sebep ve müsebbibe sarılmayı terk etmek manasında olmadığını da anlatmış oluyor. Bunun içindir ki bu hadis yukarıdaki ayetlerin kayıtlayıcısı olamaz. Sebep ve sebeplere bağlanmak meselesi tevekkül meselesinden ayrı bir meseledir. Bu meselenin delilleri tevekkülün delillerinden başkadır. Bu delillerin tevekkül delilleriyle karıştırılması ve onları tevekkül için kayıp kılınması doğru olmaz. Allah'a tevekkül etmeleri Müslümanlar üzerine farz olduğu gibi sebep ve müsebbiplere sarılmaları da şer'i delillerle farz kılınmıştır. Allah tevekkül etmeyen kimse, Allah'a tevekkül etmeyen kimse günahkar olur. Onu inkar eden kimse ise kafir olur. Çünkü tevekkülün delilleri subuti ve delaleti kat'i delillerdir. Bunun için her ne kadar tevekkülün manasını tam olarak anlamayan Müslümanlar mevcut olsalar bile Müslümanlar arasında tevekkülü inkar eden İslam'a inanmış hiçbir kimse yoktur. Günümüz insanların kullandığı şu ifade çalış ve tevekkül et anlayışı yanlış bir anlayıştır. Doğru olanı tevekkül et ve çalış anlayışıdır. Bu iki anlayış arasında büyük fark vardır. Çalış ve tevekkül et anlayışı tevekkülü şekli bir duruma getirir. Bundan dolayı böyle bir tevekkülle çalışanın nefsinde tevekkülün herhangi bir tesiri olmaz. Fakat tevekkül et ve çalış anlayışı tevekkülü esas hale getirdiği için nefislerde bunun büyük tesiri görülür. Bu tesir onda kuvvet ve anormal kuvvet meydana getirir ki büyük ve fevkalade işler yerine getirme gücünü şahsında bulur. Tevekkül meselesini Ahmet ve Tirmizi'nin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettikleri bir hadisle noktalamak istiyorum. Resul sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَعْضُوا خِمَاسًا وَتَعُودُ بِطَانًا. Siz hakkıyla Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız aç olarak yuvasından çıkan, tok olarak yuvasına dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de Allah rızıklandırırdı buyurmuştur. Allah-u Teala ayetin devamında فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. Biz yalnız Allah'a güvenip dayandık dediklerini nakletmiştir. Musa aleyhisselam kavmine Allah'a tevekkülü emredince onlar onu sözünü kabul ederek kendilerinin yalnızca Allah'a dayandıklarını Musa aleyhisselama söylemişlerdir. Onlar bununla biz sadece ona güvendik ve onun dışındaki hiçbir şeye iltifat etmiyoruz demek istemişlerdir. Ayetin devamında Allah Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin. Ey Rabbimiz bizi o zalimler grubuna bir fitne kılma buyurmuştur. Bu ayetin çok kapsamlı bir anlamı vardır. Her ne zaman daveti yüklenenler hakikati hakim kılmak, hüküm sürmekte olan kötülüğü kökünden kazımak üzere kıyam ederse, çeşitli tip zalimlerle karşı karşıya gelirler. Bu zalimler o veya bu sebeple daima onların bir eksiğini, kusurunu, yanlışını bulmaya çalışırlar. Birinci tip zalimler her türlü gücü, daveti yüklenenleri alt etmek üzere seferber eden batıl savunucularıdır. Diğer tipler ise inandığını iddia eden ancak devrin iktidarıyla çatışmaya girmeye cesaret edemeyen, sözde İslam'ın savunuculuğunu yapanlardır. Bu tipler böyle bir şeyin faydasız ve boşuna gayret olduğunu ileri sürerek batılla savaşma konusunda aldıkları yanlış tavrı haklılaştırmak için mazeretler ileri sürerler. Bunu alçakça tavırları yüzünden duyacakları vicdan azabını bastırmak için yaparlar. Tüm çabaları kendilerini değil daveti yüklenenlerin yanlışlık içinde olduğunu ispata çalışmaktır. Bir başka grup daha vardır ki taraflar arası çatışmanın sonucunu bekleyerek ister haklı ister batıl tarafında olsun güçlü tarafa geçerek onlarla işbirliği yaparlar. Şimdi daveti yüklenenlerin bu insanlar için nasıl bir fitne nedeni olduğunu düşünelim. Eğer daveti yüklenenler dağılır ya da yenilirse birinci gruptaki zalim grup şöyle diyecektir. Zaten biz haklıydık, bu budalalar değil. Aksi olsaydı yenilmezlerdi. İkinci grupsa şöyle der. Yenilgileri şartları doğru değerlendiremediklerini yeterince ispatlamıştır. Büyük güçlerle fikri çatışmaya girmeleri sonunda değerli hayatlarına mal oldu. Zaten Allah'ın emri hakim güçlerden herhangi bir yasaklama olmaksızın en temel dini vecibelerimizi yerine getirebiliyorken kendimizi böyle tehlikelere atmamız istemez bizden de derler. Sonuncu gruptaki insanların kendi hakikat ölçüleri şöyledir. Galip olan haklıdır. Dolayısıyla uğradıkları yenilgi hak davayı savunduklarını şöyle söyleyenlerin haksız olduklarını göstermiştir. İşte böyle davayı yüklenenlerin yüz yüze geldikleri beklenmedik durumlar, eziyetler, tutuklamalar, işkenceler karşısında gösterdiği zafiyet, içine düşmüş oldukları moral, çöküntü, açlık, susuzluk, batıla meyyal olanlar için iyi bir mazeret teşkil eder. Bütün bunlara binaen Musa Aleyhisselam kavminin duasının yerinde, zamanında ve anlamlı olduğu açıkça görülmektedir. Rabbimiz bizden rahmetini esirgeme de bu zalim kimseler için bir fitne, bir yargı nedeni olmayalım. Bizi yanlışlık, yenilgi ve zaaftan koru ve bizi bu dünyada muvaffak kıl ki yaratıkların içinde bir hayır nedeni olalım. Zalimler için bir günah vesilesi değil. Esselamu aleyküm.